Ayrım 5.
Bir de yol karanlığa açılan tuzaklı bir kapıdır. Karşınıza oradan insan hayalinin akıl edebileceği en sapık görüntüler gelmektedir. Ne ararsanız vardır. Marquis de Sade bile burada gördüklerinden herhalde memnun kalırdı. Bu zorbalık, uygarlığın en çekirdek yapısındaki ailedeki iç yapıyı ve otorite dengesini paslandırmakla, son iki kuşaktan beri saldırı altında bulunan Batı otorite yapılarının yanına katmaktadır. İngiltere'nin durumunu ele alalım. Evde baba, sokakta polis, okulda öğretmen, kamu hayatında monarşi ile politikacılar, hep medyanın alay edip durduğu taraflardır. Özellikle de erkekler hedef seçilmektedir. Erkek olup bir otorite konumuna gelmek, kuşku çekmek için yeterlidir. Otorite konumundaki insanlar, geçen kuşakta beyinsiz Marksist entelektüel tugayların özel hedefiydi. Sonra onlardan medya devraldı. Batı'da kamu hayatındaki siyasal yozlaşma, evde aile içi ilişkiler, okullarda şeytanca haksızlık uygulamaları gibi şeyler, sonunda yetkiye karşı elde kalmış olan bir avuç saygıyı da yok etti. Eski yapıların yerinde bugün bir boşluk var. Batılı medya 1980'li yıllarda feminizmi, homoseksüelliği, AIDS'i gündeme aldı. Şimdi 1990'lara geldiğimizde de post-feminizm, post-homoseksüellik, post-AIDS gibi konuları tartışır olduk. İslamiyet'in hiçbir zaman kabul etmediği ve teslim olmadığı alkol, uyuşturucu düşkünlüğü gibi pek çok konu bugün Batı'da geniş çapta yeniden kabul edilmiştir. Batı'da yaşayanların pek çoğu şimdi boşanmayı, ana baba otoritesine yönelik tehdidi, yaşlıların marjinalize edilmesini, evin iş ve işle ilgili konulardan ötürü sürekli oradan oraya taşınmasını da yeniden değerlendirmektedirler. Bunların hepsi aile için çok zor şeylerdir. Müslümanların ortaya attığı çok geçerli sorular ise şunlardır. Kendi sosyal vizyonumuza uymadığını bildiğimiz sosyal tecrübelerin yoluna neden sürüklenelim? Neden geçici değerler için, bunların şimdiki çekiciliği büyük olsa bile, kendi ev içi durumumuzu bozalım? Neden diyeyim bugün bu kadar yanlış anlaşılan ve küçümsenen kavramları, iyilik, temizlik, hoşgörü, öğrenme ve sevap gibi kavramları savunmaktadır? Batı'da bugün kabul edilen sosyal pozisyonların pek çoğu, örneğin sigaradan, uyuşturucudan, alkolizmden vazgeçmek ve aile hayatının teşviki, İslamiyet tarafından her zaman savunulmuştur. Cihat kelimesi bugünkü medyada ayıp kelimelerden sayılmakla, barbar bir uygarlığın fiziksel tehdidini temsil etmektedir. Oysa o kavram soylu ve güçlü bir kavramdır. Kişinin kendini iyileştirmesini, daha iyi hale gelmek için çaba göstermesini, iyi bir amaç için mücadele etmesini temsil etmektedir. Kapsamı açısından Tennyson'cudur. Uğraşmak, araştırmak, teslim olmamak demektir. Patlayan Müslüman kalıpları. Müslüman kadınlarla ilgili kısır bir takım seksist ve dinci polemikler olarak gördüğüm konulardan uzak durmak isterim. Ama söz arasında medyanın son derece yanlış ve olumsuz kadın kalıbına, kadınları hareketsiz cisimler gibi efendilerinin ihtiyaçlarına boyun eğen, karanlık evlere kilitlenmiş varlıklar olarak göstermeye değinmek istiyorum. Kanımca bu kalıp kısmen Batı toplumunun eski Yunanlardan ilham alarak sürdüre geldiği kadın düşmanlığının sınırlarını zorlayan bir tutumdan kaynaklanmaktadır. İslamiyet'te kadınların potansiyeli Konfüçyüs'ün Çin'de, Aristoteles'in Yunanistan'da sunduklarından çok daha üstün olduğu gibi Hindu ya da Hristiyan uygarlıklarının sağladıklarından çok daha yukarıdadır. Müslüman kadınlar aile konuları için merkez önem noktasındadır. Bu konular ev içi karar yetkisinden ritüellere kadar uzanır. Bu kadınların sefil durumda olduğu, bazı aşiret geleneklerinde olduğu gibi hemen hemen hiçbir hakkı olmadığı durumlar, İslamiyet'in öğütlerine değil, Müslüman erkeklerin zorbalığına yorulmak zorundadır ve acilen üzerine gidilip düzeltilmesi gereken bir konudur. Nice Müslüman ülkedeki çağdaş siyaset hayatının kadınların katkılarıyla zenginleşmiş olduğunu biliyoruz. Pakistan'ın kurucusunun kız kardeşi Bayan Fatma Cinnah, 1960'lı yıllarda Eyüp Han askeri diktatörlüğüne karşı en ciddi hareketi başlatmıştır. Aradan 20 yıl geçtiğinde Benazir Bhutto da aynı yolu izleyerek General Ziya'nın karşısına dikilmiş, dünyanın ilk Müslüman kadın başbakanı olmuştur ki, esasen o dönemde dünyada da kadın başbakan sayısı pek sınırlıydı. Begüm Halide Ziya da 1991'de aynı yolu izleyerek Bangladeş'in ilk kadın başbakanı olmuştur. Müslümanlar eğitim konusunda da bir ikilemle karşı karşıyadır. İyi eğitim almış bilim adamlarına çok uzak olan yerlerde, Asya'nın köylerinde İslam bilimi sorunlarla yüz yüzedir. Din konusunda bilge kişiler olan bilim adamlarıyla yaptığım uzun ve yakın tartışmalarda bu durum bana açıkça gösterilmiştir ki bu insanlar için dış dünya diye bir şey hiç yoktur. Marx ve Weber'in çalışmalarını hiç bilmezler, iman ve şevk her şeyi göğüslemelerine yetmektedir. Bu blokaj gerçi Müslümanlara çok büyük bir güven vermektedir ama aynı zamanda onlar için müthiş bir tehdit de oluşturmaktadır. Tehdidin en çok hissedildiği an daha başka dış sistemlerin de var olduğunu anlama anıdır. Bu ilk defa olarak Moğol İmparatoru Aurangzeb'in hocasına yakınmasıyla dile getirilmiştir. İmparator hocasını kendisine Moğol İmparatorluğu ile ilgili abartılı hayaller öğretmekle, Avrupa krallarını ufacık racalar gibi göstermekle suçlamaktadır. Aynı sorgulama günümüzde de dürüst ve zeki ulema tarafından seslendirilmektedir. Bu ikilemlere karşı ihtiraslı cevaplar gelmektedir. Yakın tarihte Salman Rushdie'ye karşı girişilen Müslüman eyleminin dayandığı ilkelerle bunun arasında ilginç bir paralellik vardır. Bir yüzyıl önce Avrupa emperyalizminin ilerleyişi, karşısında geleneksel hayatı korumakta kararlı bir Müslüman direnişi bulmuş, bu direniş Afrika'daki Sudan'dan Asya'daki Suat'a kadar her yerde gözlemlenmişti. O çatışmayı simgeleyen tablo, ellerinde kutsal kişilerin takdis ettiği kılıçları sallaya sallaya ve Allahu Ekber diye bağıra çağıra, en ileri silahları kullanan Avrupalı süvari taburlarına saldıran cahil aşiret mensupları biçimindedir. O kıyım da Müslümanların adanmışlığını söndürebilmiş değildir. Günümüzde Batı ile İslamiyet arasındaki çatışmayı en iyi simgeleyen tablo ise belki de Rushdie'nin kitabının yakılması sahnesidir. Bu da 19. yüzyıldaki saldırıların çağdaş biçimidir. Bu sefer Müslümanlar yine inançlarına yapılan saldırıya karşı koyduklarına inanarak Allahu Ekber diye bağırmış, büyüklerinin kutsadığı kibritler ellerinde onları bekleyen medyaya doğru yürüyüşe geçmişlerdir. En ileri Batı teknolojisi bir kere daha Müslümanların karşısına çıkmıştır. Birbirini hiç anlamayan iki sistemin çatışmasını bir kere daha görmekteyiz. Bir yanda anıtsal bir nefret ve küstahlık, diğer yanda kör bir inanç ve gazap. Müslüman ızdırabı. Bu karmaşık tarihi çatışmanın her iki olayda da ortaya çıkan yapısı, Müslümanların soğukkanlı ve anlamlı bir cevap veremeyişi biçimindedir. Batı Şeria'da ya da Keşmir'de öldürülen, camilerinin Kudüs ve Ayodhya'da Hindistan, yıkılması tehlikesiyle karşı karşıya kalan Müslümanlar, Müslüman dünyadaki televizyon ekranlarında görüldükleri zaman bir anda üzüntü ve öfke uyanmaktadır. Camilere tehdit, Müslümanlığın tarihindeki başka olayları çağrıştırmaktadır. Kudüs'teki cami, Hazreti Ömer'in adını taşımaktadır. Ömer de peygamberden sonra gelen en büyük yöneticilerden biridir. Hindistan'daki cami ise Babür'ün adıyla anılmaktadır. O da Moğol hanedanının kurucusudur. Bu camilerden biri 1000 yaşını aşmış, diğeri ise 500 yaşına yaklaşmıştır. Müslümanlar kendi hayatlarını bir güvensizlik ve şiddet ortamı içinde görmektedirler. Son zamanlarda dünyanın her yanında Müslümanın Müslümanı öldürmesi, Keşmir Başbakan Yardımcısı Belçika'da bir imam, Türkiye'de yaşlı bir yazar, buna verilen cevaplardan biridir. Toplumu daha güçlü bir adanmışlığa itmek, kenarda duranları ortaya sürmek, ılımlı ve makul tutumları yok etmek için yapılmaktadır ve tabii ki çaresizlik duygularını göstermektedir. Dünyanın her yanındaki Müslümanlar çok büyük haksızlıkların örneklerini saymakta, özellikle Müslüman olmayan ülkelerde azınlık olarak yaşarken karşılaştıkları haksızlıkları seslendirmektedirler. Azınlık durumundaki Müslümanlar bugün dünya Müslümanlarının çok büyük bir oranını oluşturur durumdadır. Bunların Müslüman olmayan ülkelerdeki sorunları, kendi güçsüzlüklerinden olduğu kadar onlarla ilişki halinde bulunanların dar görüşlüklerinden de kaynaklanmaktadır. Durmadan tekrarlanan vurmalar ve öldürmeler, Müslümanlar arasında bir çaresizlik duygusu yaratmıştır. Devletin elinde kurşunla cop dışında pek etkin cevaplar yoktur. Lord Acton görse dudak bükerdi, baskılar yozlaşmayı getirir, salt baskı ise kesinlikle yozlaştırır. Ne var ki Müslümanların kendileri de suçsuz değildir. Müslüman liderler yoksulları besleyip giydirme konusunda başarısız olmaktadırlar. İslamiyet'te en büyük ağırlar imtiyazsız kitlelere verilir. Ama liderler kendilerini muhaliflerine karşı güçlü kılmaya çalışırken bu alan ne yazık ki en çok ihmal edilen alan olmaktadır. Müslüman liderler bir başka önemli alanda daha yine başarısızlığa uğramaktadırlar. Batıda yaşayan ve ırkçılıktan yakınan Müslümanlar gözlerini biraz da kendi toplumlarına çevirseler çok daha iyi olacaktır. Sind eyaletinde yıllardan beri Pakistanlıları ırkçılık nedeniyle en hunhar biçimde öldürmektedir. Etnik hasımların kalçaları siyasal mesajlarla dağlanmaktadır. Kürtler Irak'ta birkaç on yıldır yine kardeş Müslümanlar tarafından gazla ve bombayla öldürülüp durmaktadır. Dakka'da en sefil kamplarda yaşamakta olan yaklaşık yarım milyon Biharinin geleceği unutulmuş gibidir. Uzaylı yaratık durumuna indirgenmiş olan Bihariler kendilerini Pakistan'ın meşru vatandaşları olarak görmektedirler. Onların bütün günahı birleşik bir İslami Pakistan'a inanmaları olmuştur. 1971'den sonra Bangladeş'te onları 5. kol olarak görmüşlerdi. İslami Pakistan kendi meşru vatandaşları olan bu Müslümanlara ülkede ikamet izni vermekte isteksizdir. İslami Bangladeş de onları benimseme konusunda bir o kadar isteksizdir. Bu nedenle bu insanların hayatı mülteci kamplarının sefil pisliği içinde geçmektedir. Ümmet kavramı mükemmel bir kavramdır. Ama Müslümanların şu anda sergilediğinden çok daha büyük bir istekle uygulanması gerekir. Bu dönem içinde Müslüman dünyanın her yerindeki pek çok Müslüman lider ve hükümet başkanı silahlı saldırı sonucu şiddet ölümleriyle hayata veda etmiştir. Sedat, Faysal, Mucib ve başta Davut olmak üzere Afganistan'da sayılamayacak kadar çok isim. Kimi asılmış butlu, kimi havaya uçurulmuştur Ziya. Müslümanların kendi liderlerine yaptıkları, liderlerin kendi yönettikleri Müslümanlara yaptıklarını bile aşmaktadır. Kabus gibi görüntüler insanların belleğine çakılmış durumdadır. Devletin gücü, ordusu ve polisi, masum köylülerin kıyımının sorumlusu olmuş, Suriye ve Doğu Pakistan'da, şimdi Bangladeş, Irak ve İran'da bunlar da gerçekleşmiştir. Ayrıca petrol gelirinden daha önce eşi görülmemiş miktarda paralar, yine daha önce eşi görülmemiş biçimde israf edilmiştir. Londra'da Fransa'nın güneyindeki kumarhanelerde, ABD'nin çiftlikleriyle İsviçre'nin şalelerinde, nice telekız, sağlık hizmetlerine, eğitime, varsılla yoksul arasındaki o koca uçurumun kapatılmasına harcanabilecek paraları alıp gitmiştir. İslam ülkelerinde petrol parası kendi aileleri ya da kabileleri için ayrıcalık ve özel bir kader duygusu isteyen bazı Müslümanlar da bir küstahlık yaratmıştır. Bu antikalıklar Müslümanları küçük düşürmek isteyen batılı satir ustalarına meşru bir cephane oluşturmuş, Müslümanlar uygarlığın karikatürü durumuna düşürülmüştür. Bu nedenle sıradan Müslümanı şikayet etmek için her türlü hakkı vardır. İzlenmesi gereken bir konu da adil ve istikrarlı devlet kavramıdır. 21. yüzyıla baktığımızda Orta Doğu uzmanlarının vardığı sonuç, sivil toplumun yokluğunun Müslümanların en büyük eksikliği olduğudur. Bazı devletlerin rekor sayılabilecek ömür sürelerine rağmen bu devletlerin özelliği baskı ve durağanlıktır. Avukatlar ve gazeteciler özgür çalışamamakta, iş adamları adına ister sosyalist ister kapitalist diyelim, kesinlikle devletin kontrolünde bulunan bir ekonomi içinde faaliyet göstermek zorunda kalmaktadırlar. Ama ne olursa olsun tablo büsbütün de karamsar değildir. İngiliz bilim adamlarının işaret ettiği gibi, örneğin Mısır, sivil toplumun unsurlarını geliştirip sürdürmeyi başarmış, tarihinde çok gerilere kadar giden Firavunlardan başlayıp Mehmet Ali Paşa'yı, Kromer'i, Nasır'ı ve Sadat'ı da kapsayan otoriter devlet geçmişine rağmen kuvvetler ayrılığı ilkesini yerleştirmeyi de bilmiştir. Müslüman cevabı. Esas olarak Müslüman cevaplarının şovenizm ve içine kapanma olduğu söylenebilir. Bu hem tehlikelidir hem de iyi bir sonuç getiremez. Kendi kendine seçilmiş bir yalnızlık, bilerek geri çekilme aslında kültürel bir etkidir. Ruhu ve içeriği açısından İslam öğretisine uymaz. Yalnızlığı seçmiş, ben merkezli Müslümanlar inançlarını saldırgan biçimde aykırmakta bir tür zafer duygusu bulmaktadırlar. İhtiraslı bir inancın yalnız kendilerine özgü olduğunu sanmaktadırlar. Oysa buna benzer bir dinsel dalga Hristiyanlıkta, Hinduizmde, Budizmde de hareket halindedir. Müslümanlar bunu görmezden gelerek Batı dünyasının kendilerinden çekindiğini, onlardan korktuğunu ileri sürmektedirler. Rüşdi'nin yer altına girmesi de bunun bir kanıtı olarak ortaya atılmıştır. Görünüşe göre Müslümanların sözcüleri kendi laflarının sarhoşluğu içinde kalma tehlikesiyle yüz yüzedir. Dindar Müslümanlar İslamiyet'in her şeyi kapsayan bir sistem olduğunu iddia ettikleri için Müslüman yazarlarla akademisyenlerin düşüncesi de bundan etkilenmektedir. Böyle olunca onların kullandığı tonda sezilen kesinlikle aslında geniş Müslüman kitlelerin öfke ve çaresizlik duygusuyla bağlantılıdır. Bu yazarlar çatışmayı ve şiddeti savunmakta göze göz, dişe diş demektedirler. Bu tutum da Batı'daki Müslüman kavramına çok iyi uymaktadır. Bu yazarlar ılımlı davranmanın başarısızlığa uğradığını, sorunlarına dikkat çekmek için uçlarda olmak gerektiğini savunmaktadırlar. Belki bu şiddet, kör nefret, haksızlık ve eşitsizlik ortamında bu tutumlarının da bir mantığı vardır. En azından böylelikle seslerini duyurabileceklerdir. Müslüman sorunlarını gündeme getirecekler, böylece daha itidalli seslerin yapamadığını başaracaklardır. Ayrıca biz bugün karşılıklı bağlantılı bir dünyada yaşadığımız için hiçbir ülke kendini Müslüman gazabından yalıtamaz ya da bağışık sayamaz. Ama ne olursa olsun şiddet ve zalimlik Kur'an ruhuna uymaz. Peygamberin hayatında da İslamiyet'in yüce kişilerin hayatında böyle bir şeyi hiç yoktur. İslam'ın esasını bulmak. Gerek politikada gerekse akademik çevreler arasında eğitimli ve dengeli Müslümanların sesi, şiddeti ve nefreti savunanların sesleri arasında kaybolmaktadır. Yaygın etkilere sahip kısa ve uzun vadeli sonuçlarla ilgili olarak iki hayati soru ortaya çıkmaktadır. Kısa vadede acaba dünyanın en büyük uygarlıklarından biri, sorunlarıyla şiddet kullanmadan başa çıkma yeteneğini mi kaybetmiştir? Uzun vadede ise Müslümanlar Kur'an'ın merkez kavramları olan adl ve ihsanı, yani denge ve iyiliği, ilm, bilim ve sabrı, kaldırıp yerine kurşunu ve bombayı mı koyacaklardır? İslamiyet bir denge ve hoşgörü dinidir. Vizyon genişliğini, küresel tutumları insanın evrende kendi kaderini doldurmasını teşvik etmektedir. Denge unsuru İslamiyet için şarttır. Hele toplumdaki denge hepsinden önemlidir. Kritik denge de din ile dünya arasındadır. İkisinin arasında bir ayrım değil, bir denge vardır. Müslüman gerçek dünyada bugün de yaşar ama kendi dininin çerçevesinde yaşar. Gelecekteki öbür dünya hayatını da gözden uzak tutmaz. Demek ki iş adamı da, akademisyen de, politikacı da olsa İslamiyet'in manevi kurallarını unutmaması gerekir. Postmodern dünyada ise bu sefer dünya dengeyi bozmakta, dini işgal edip kendi egemenliğini almaya çalışmaktadır. Bütün bunlara rağmen Müslüman olmayan medya o doğrudan saldırılarıyla olumsuz bir imajı yerleştirmeyi başarmıştır. Hatta Müslüman karakterini bile değiştirebilmiştir. Müslümanlar bu saldırıya karşı içgüdüsel cevap verince İslamiyet'in gerekli özelliklerini sürdüremez olmuşlardır. Müslüman liderler bugünkü durumu basit biçimde Batı ile bir çatışma olarak görmekle kendi kazdıkları çukura düşmüşlerdir. Bugün İslamiyet'in en önemli esaslarını, bilgi, eşitlik ve hoşgörü aşkını reddetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Çünkü bunlar Batı ile gözle görülür biçimde bağlanmış kavramlardır. Batı'da o anti-İslam düşmanlığı bulup saptamaya çalışırken, farkında olmadan insan tabiatının evrenselliğini de reddetmektedirler. Ama Allah her yerdedir. İnsanlığın evrensel tabiatı Kur'an'ın da ana konusudur. Tanrı'nın koruyucuları ve merhameti, herkesi, tüm yaratıkları kucaklamaktadır. Dünya doğu ve batı olarak bölünmüş değildir. Doğu da batı da Allah'a aittir. Hangi tarafa dönerseniz dönün Allah karşınızdadır. Sure 2/115. Tanrı tekrar tekrar yaratılışın harikalarını, dünyadaki dillerin ve ırkların çeşitliliğini işaret etmektedir. Sevabın bilgeliğini ve 124.000'i aşkın peygamberi kabul eden bir din ise, folklorunda yalıtımcı ve hoşgörüsüz olamaz. Kur'an, yukarıdaki cennete yaptığı atıflarla bizi başımızı kaldırmaya, kendi gezegenimizin ötesine, yıldızlara bakmaya teşvik etmektedir. İlahi varlık her yanımızdadır. Bebeğini kucağında tutan annenin gözlerinde de, güneşin doğuşunda da, bir kuşun uçuşunda da, baharın ilk çiçeklerinde de onu görmek mümkündür. Yaratılışın mucizesi ve esrarı bir tek halkın tek elinde kalamaz. Sufiler tıpkı İkbal gibi Tanrı'yı her yerde görürler. Yalnız camide değil, tanrısızlar arasında bile görürler. Müslüman olmayan nice insan da bilgiye, merhamete, temizliğe yönelik arzularıyla ideal Müslümanlık değerlerini benimsemiştir. Rahibe Teresa gibi, Mandela gibi, Havel gibi kişilerde iyilik ve insanlık görüyoruz. İslamiyet beklenmedik yer ve zamanlarda ortaya çıkma yeteneğini çok sık ortaya koymuştur. O halde İslamiyet'i gerçek anlamda anlamak, önümüzdeki yıllarda kritik önem taşıyacaktır ve bu yalnız Müslümanlara özgü değildir. İslamiyet küresel uygarlığa neler verebilir? 21. yüzyılın eşiğinde İslam uygarlığı dünyaya ne katkıda bulunabilir? Bunun cevabı çok şey biçimindedir. İslamiyet'in din ile dünya arasındaki denge fikri çok değerli bir fikirdir. Günümüz uygarlığını büyük ölçüde karakterize eden maddeciliği düzeltmek ve kontrol etmek açısından çok yararlı olabilir. Bunların yerine merhamet, sevap ve bir tevazu kavramı getirebilir. Müslümanlarda soya sadakat sosyal bir gerçektir. Yukarıda sayılan nitelikler insani varlığın manevi içeriğini vurgulamaktadır. Bunlar aile hayatında, evlilikte güven ve istikrara, yaşlılara özen gösterilmesine dönük şeylerdir. Batı toplumlarında yakın geçmişte görülen işaretler, belki de insan ilişkilerine sevgi ve merhametin geri gelmesini kabul etme zamanının geldiğini işaret etmektedir. Postmodernist duyarlılıklar burada da yardımcı olabilir. Sufizm, materyalistlikten uzaklığıyla Batı uygarlığının egemen değerlerine bir denge sunabilir. Ne var ki pek çok kimse Sufizmin dünyamızdaki etkisini sınırlı bulmaktadır. Özellikle Sufi mesajlarından sulh-i kul, yani her şeyle barış ilkesiyle İslamiyet, barış ve kardeşlik gibi olumlu bir mesajı aktarmaktadır. Bu mesaj renk ve din ayrılıklarına hiç bakmaz, zamanın sınavına da dayanmıştır. Sufi İslamiyet'in Batı'da önemli yollar almış olmasında, özellikle Avrupalılardan bu inancı kucaklayanların sayısının çok olmasına şaşılacak bir şey yoktur. İslamiyet bilgiyi insan uğraşları arasında en yüksek yere koymuştur. Gerek Kur'an, gerekse peygamberin söylemi bilgi edinme yönünde teşvikte bulunmaktadır. Gerçekten de bilgi kelimesi, ilm, Kur'an'da Tanrı'nın adından sonra en çok kullanılan kelimedir. Peygamber kendisini izleyenleri ilim Çin'de bile olsa gidip bulmaları için teşvik eder. Kur'an'da insanlardan karşılarındaki harika şeyleri düşünüp bunlara şaşmaları istenmektedir. Ve onun mucizeleri arasında yeri ve göğü yaratmak, dilleriniz ve renkleriniz arasındaki farklar da vardır. Sure 30-22. İslam tarihinde ve söyleminde değişim ve yeniden yorumlama da vardır. Peygamberle Yemen'e gitmekte olan Muad İbni Cebal adlı yargıç arasındaki şu konuşma ilkeleri çok iyi ortaya koymaktadır. Peygamber, bir sorun çıkarsa nasıl karar vereceksin? Muad, Kur'an'a göre. Peygamber, ya Kur'an'da yoksa? Muad, sünnete göre. Peygamber, ya orada da yoksa? Muad, o zaman kendi aklımı kullanırım. Esnekliği ve rasyonel seçimleri teşvik eden İslami ilkeler bu diyalogda yansımaktadır. İçtihat yani bağımsız karar, şura yani danışma ve icma yani konsensus. Karar vermede kişinin kendi mantığı kesinlikle rol oynamaktadır. CNN'den kaçamazsın. Postmodernizme Müslüman cevabı ne yazık ki 100 yıl önceki cevabın aynısıdır. Geri çekilme yanı sıra da hırslı inanç ifadeleri ve öfke. Kuzey Afrika'daki Sanusi'den Sudan'daki Mehdi'ye, Sıvat'taki Akun'a kadar Müslümanlar hep Avrupalı emperyaliste meydan okur gözükmekte, ateş altında kalınca da hemen çöllerin, dağların derinliklerine çekilmektedirler. Dağlarda ve çöllerde sömürgeci Avrupalı'dan kurtuluş vardır. Oralarda geleneğin gücü, adetlerin dürüstlüğü, yenilenmenin vaadi vardır. Avrupalı için Müslüman, o sonsuz dağları ve çölleri arasında ulaşılmaz bir yerdedir. Oraya kendi yasalarını ve yöneticilerini götürmektedir. Müslüman da bu arada sanki şimdiki zaman hiç yokmuş gibi yeniden geçmişe dönmüştür. Ama bugün çok önemli bir fark vardır. 100 yıl önce Müslümanlar hayatlarında bir bütünlüğü korumak için geri çekilebiliyorlardı. Ama bugün onların kendi bölgelerine bile sızmak mümkündür. Teknolojik ilerlemeler kaçışı imkansız kılmıştır. Gökteki uydu, devesin üzerindeki arabı çölün her yerinde izleyebilmekte, lazer güdümlü füze uzaklardaki Afgan dağları arasında kalan vadilerde herhangi bir evin tepesine inebilmektedir. Video makinesi çöldeki çadırda da dağdaki köyde de vardır.